Ayrım 5.
Önce omuz başımda dudaklarının temasını hissettim, sonra boynumda ve göğsüme kapanıp kaldı. Ateşle yanan vücudu, değdiği yerde bedenime korlar bırakıyordu sanki. Dizlerini ana rahmindeki bir bebek gibi kendine doğru çekip kıvırmıştı. Hıçkırıklarını duyduğumda onu kollarımın arasında hafif gelgitlerle sallamaya başladım. Birden sağ göğsümde dudaklarını hissettim. Ama Nesim'in sevişmeden önceki öpüşlerine hiç benzemiyordu. Bedenimin verebileceği ödünç bir can varsa onu emmek ister gibiydi. Başını kaldırıp gözlerinin içine baktım. Artık mavileri neredeyse hiç görünmüyordu. Nigel sanki tamamıyla gri beyaz bir bulutun ardında kaybolmak üzereydi. Yağmurlu bir bulutun. Gözyaşından ıslanmış yanaklarına öpücükler kondurdum. Ruhunun nasıl bir deprem yaşadığını, gözyaşlarının hangi acıyla ruh kazandığını tam olarak bilemiyordum ama kollarımın arasında teselli değilse bile huzur bulduğundan emindim. Kocamın vücuduna daha yeni alışırken, bana tamamen yabancı, üstelik aşkımın rakibi bir bedeni bu kadar uysal, bu kadar sıcak sarabildiğime şaşmıyordum. Tam aksine, hayatını altüst ettiğim inancıyla, onun teninden ziyade ruhuna yaklaştığım bu yakınlıkta ben de avuntu bulmuştum. O ana kadar uzağımda olan Nesim, yavaşça, kıyafetleriyle, yorganı açmadan yanıma uzandı. Dudaklarını saçlarıma gömüp bir koluyla yorganın üzerinden bana sarıldı. Başımı döndürüp omzunu öptüm. Hiç bilmediğim bir sıcaklık, iç huzuruyla sarılmıştım. Yatakta sımsıkı, tek vücut olmuş gövdelerimizin sessiz uzanışında, öylesine kendine has, tamamen bize ait bir aşk tarifi oluşmuştu ki, verdiği duygusal yoğunluk, üzerinde yol aldığımız okyanus kadar uzaklara ve derinlere yetebilirdi. Bir müddet sonra Nigel göğsümde, Nesim başı saçlarımın arasında, nihayet yorgun beden ve ruhlarını uykuya teslim etmişlerdi. Yaşadığım ana hem çok yabancı hem de hep benimmiş gibi sahiptim. Karşılaştıklarımdan çaresizlik duymamam, gurura ve utanca yenilmeden yaşamam beni artık şaşırtmıyordu. Gecenin sihirli perdesi kalkıp kendime gün ışığında baktığımda ne düşünecektim bilmiyordum ama sorgulamıyordum da. Çok huzurlu ve mutluydum. Omuzlarımı kocamın bedenine yasladım. Göğsümde Nigel'ın derin bir çekişi duyuldu. Aurora'nın incileri tenimi gıdıkladı. Gözlerimi kapadım. Gecenin henüz gün ağarmamış karanlığından ben de biraz uyku kaçırmalıydım. Kendimi geceye bıraktım. Kocamın sevgilisine çıplak bedenimle sarılıp yattığımdan dolayı hiçbir zaman pişmanlık ve utanç duymadım. Tam aksine bu duyguların bazen lüks olabildiğini anladım. Ertesi gün Nigel'ın son nefesi o uzun uyku tünellerinden birinde takılıp kaldı. Bir meteor gibi girdiği hayatımı aynı süratle terk etmişti. Ama yumuşak, alıngan teninin izi bende kalmıştı. Bedeni güverteden okyanusun derin sularına bırakılırken sağ göğüs başımın sızladığını hissettim. Sanki emzirdiğim bebeğimi ölümün ıslak, soğuk derinliğine bırakıyordum. Ah, bu benzetmeyle andığım acıyı bir gün gerçekten yaşayacağımı nereden bilebilirdim? Huma, babaannesinin ölmeden az önce yazdığı hatıratında, ilk evliliğini, o evliliğin kaotik cinselliğini o kadar detaylı anlatmasına rağmen, bir bebeği olduğunu üstü kapalı geçmesine anlam veremiyordu. Belki sadece daha fazlasını anlatmaya vakit bulamamıştı. Belki de bambaşka uzun bir hikayenin bir parçasıydı o bebek. Defterin sayfalarını karıştırdı ve okudu. Ancak o bebeğimin kaderi hayatıma öylesine büyük bir acı vermiş, kalbime öylesine derin bir yara açmıştı ki, yaşattığı ıstırabı hatırlamamak için çok kısa süren mutluluğunu da zamanın aşınmış perdesinde bırakmayı tercih ettim. Nasıl bir ıstırap derseniz, onu da ömrüm yeterse bu defterde okuyacaksınız. o sırrımı yazmadan aranızdan ayrılırsam da küçük Hüma'nın yolculuğu esnasında bulacağı defterimden öğreneceksiniz. Ne zaman doğmuştu? Kimden olan bebeğiydi? Nesim 1915'te Londra yolunda tekrar Lusitania'ya binip o trajik yolculukta öldüğü vakit babaannesi hamile miydi yoksa? Yoksa daha sonra başka bir ilişkisi mi olmuştu? Sorular, sorular. Birden yorulduğunu hissetti. Gözlerini kapayıp kendisini uyumak üzere motorların hipnotize edici sesine bıraktı. JFK havaalanına indikleri an Hüma, babaannesinin yaptığı alternatifi olmayan 5 günlük deniz seyahatini düşünerek güldü. 7 saatte tamamlanan okyanus aşırı yolculuğunu kıyasladığında, aslında zamandan kazanmasına rağmen belki de denizde geçecek harika birkaç günü kaçırdığını düşündü. Evet, hayatta gerçek anlamda kazanmak diye bir şey yoktu. İnsan bir şeyler kazanıyorum zannederken diğer taraftan bir şeyler de kaybedebiliyordu. Bunun yanı sıra insan zaten yaşamadığı bir zaman diliminin eksikliğini de hissetmiyordu. Gümrük çıkışında önceden ayırttığı Lincoln limuzinin şoförü elindeki kartonda ismi yazılı Hüma'yı bekliyordu. Artık çoğunluğu Hintli, kimi de Bangladeşli, Pakistanlı, lisanları anlaşılmayan göçmenlerin hakim olduğu New York'un meşhur Yellow Cab şoförlerinden oldukça farklı tavırdaki şoförünün, daha sonra yoldaki sohbetlerinden emekli bir Amerikan deniz piyade çavuşu olduğunu öğrendi. Adam İzmir'de NATO karargahında da görev yapmış, ilk çocukları orada dünyaya gelmiş. Geçen yazda bütün ailesini alıp Kuşadası'na tatile götürdüğünü söyleyen adam, önümüzdeki senede karımla Kiev'e gitmeyi planlıyoruz. Annem babam oradan gelmişler derken, yan koltuktaki el çantasından güzel bir Rus çiftinin geleneksel kıyafetleriyle çekilmiş sepya düğün fotoğraflarını çıkardı. Onun anne ve babasının geçmişine ait bir resmi yanında taşıyor olması hoşuna gitse de Hüma'yı şaşırttı. Vladimir Vasiliev belli ki geçmişini yakınında tutmaktan mutlu oluyordu. Nereden geldiğini, aslında nereye ait olduğunu unutmak istemiyordu. Hüma uçak yolculuğu boyunca sessizliği tercih etmesine rağmen Vladimir'in sakin bir bariton sesiyle hafif bir aksanla anlattığı hikayesini dinlemekten büyük bir keyif almıştı. Hatta arada sorularıyla onu biraz daha buna teşvik etti. Queensboro Köprüsü'nden sola, oradan 2. caddenin güney yoluna girdiklerinde zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişti bile. Ve batı 60. caddeden sağa, doğu 60. caddeden sola, nihayet 5. caddeden sola, işte gelmişlerdi. Central Park'a girip çıkan bisikletli, kaykaylı gençleri çocukları keyifle izledi. New Yorklular yaz başlayınca kendilerini şehre bağlayan önemli bir şey, bir müzikale, şova biletleri yoksa, cuma akşamından veya cumartesi sabahı erkenden şehirden ayrılma alışkanlıklarını belli ki değiştirmemişlerdi. İmkanı olanlar Hampton'lara, kimileri de Long Island veya Jersey sahillerine kaçar, İnsanı öğüten büyük şehrin dişlilerinden 2 gün içinde olsa kurtulmaya bakar, kendilerini New Yorklu yapan rekabetin stresini, paralarını lüks bir hafta sonunda harcayarak atarlardı. Böyle günlerde New York sokakları, daha ziyade turistleri ve şehirden kaçacak parası olmayanları ağırlardı. Ve bugün de istisna değildi. Akşama yakın saatlerde gündüzün sıcağı, yüksek binaların dibindeki kaldırımlarda yerini rutubetli bir gölgeye bırakmıştı. Limuzin plazanın önünde durduğu zaman Hüma öğrencilik yıllarını geçirdiği ve sonra da defalarca çok severek ziyaret ettiği bu şehre hiç bu kadar aşkla, heyecanla yaklaşmamış olduğunu hayretle fark etti. Vladimir bagajdan valizlerini indirip bahşişini aldıktan sonra nezaketle teşekkür etti ve özür diledi. Umarım konuşmalarımla sizi rahatsız etmedim. Her yolcumuzla böyle konuşmak adetim değildir, affedersiniz. Hüma gülümseyerek borcunu ödedi. üzülecek bir şey yok. Tam aksine, ben sizinle sohbetten çok keyif aldım. Çok renkli bir hikayeniz var. Teşekkürler Vladimir, iyi akşamlar. Kiev yolunda size şimdiden iyi yolculuklar. Hüma, valizleri götüren bellboy'un ardından gitmekte acele etmedi. Taksiden indiği yerde durdu, derin bir nefesle New York'u içine çekti ve orada olduğundan emin olmak ister gibi Central Park'ın kapısında, 5. caddenin trafiğinde ve binalarda göz gezdirdi. Sanki kendisine büyülü sözler verilen bir macerayı yaşamak üzere geldiği bir masal dünyasına adım atıyor hissiyle sarılmıştı. Geride düşüneceği, aklını yoracak hiçbir şey bırakmamış olmaktan memnundu. Daha doğrusu, serüvenine engel yaratacak hiçbir şeyi düşünmek istemediğinden, ardında kalan tüm sorumlulukları, bağları kafasından atmak istiyordu. Bu maceranın tadını kaçıracak hiçbir şeyi düşünmek bile istemiyordu. Hayatında hiç duymadığınca sonsuz bir hürriyet hissiyle, plazanın kırmızı halı kaplı mermer merdivenlerine doğru yöneldi. Süitine yerleşirken, babaannesinin burada ona ne gibi sürprizler hazırlamış olabileceğini düşündü. Görünürde şaşırtıcı hiçbir şey yoktu. Belli ki kasayı açması ve içindekileri okuması zaten oyunun New York perdesinin doruk noktasını oluşturacaktı. Parka bakan çalışma masasına oturup not defterini açtı. Bu defterimin bittiği yerden itibaren yazılmış, daha doğrusu çok önce yazılmış diğerleri New York'ta, Citibank'taki kasamda. Boynumdaki 3. anahtar o kasanındır. Aurora'nın incilerini de orada bulacaksın, yanındaki 2 hatıra defterimle beraber. Bu defterimi bugün noktalayarak ayrılmak zorunda kalırsam, kasayı açtığında, hatıralarımı henüz bitirmemiş olduğumdan, incilerin 4 sıra olduğunu görüp şaşırma. O takdirde onların nasıl tekrar birleştiğini, dediğim gibi ancak yanındaki defterden öğreneceksin. Ezra'nın oğlu Rubinstein, bugün Stein & Stein'ın yönetim kurulu başkanı ve aynı aile şirketini yaşatıyor. New York'a gittiğinde onu muhakkak aramalısın. Shana ve Bill'in çocukları ve torunlarını da. Hüma, babaannesinin dostu olan ve geçmişinde hayatının belki de sırlarını paylaşan Ezra, Shana ve Bill'in artık hayatta olmamalarına rağmen, onların da kendi çocuklarına, torunlarına yaşadıkları bir şeyleri anlatmış olmaları umuduyla, yine babaannesinin başucundaki konsoldan aldığı ve kendisine bıraktığı telefon defterini karıştırdı. Kabı, bordo ipek üzerine tel gümüşle işlenmiş mektup zarfı büyüklüğündeki fihristin içi, inci gibi okunaklı bir yazıyla gayet muntazam tutulmuş, 1913 yılından itibaren yazılan, değişen ve eklenen numaralar, adresler, kişilerin temas kurulabilecek yakın aile bireyleri titizlikle eklenmişti. Belli ki babaanne Hüma bu defteri sadece evlendikten itibaren tanıştığı insanlara ve New York yıllarındaki dostlarına ilişkilerini ayırmıştı. Sanki orada ismi numarası yazılı herkes şu an şehrin bir yerlerinde canlı, aransalar, ulaşılabilecek kadar gerçek ve dokunulabilirlerdi. Hüma, muntazam kaydedilen bir yaşamın, ileride yeni nesillere ne kadar mühim ipuçları bırakabileceğini düşündü. Ve birden Aurora'nın incileri aklından geçti. İçinden bir ses, yosun gözlü mihracenin bir izine rastlayabileceğini söyleyince, bir umutla defteri taradı. Şah Naziran diye baktı, bulamadı. Nazir diye aradı, yoktu. Sayfa aralarındaki küçük not kağıtlarını gözden geçirdi. Genellikle gidilen davetlerin yol tarifiydi. Ama Hintli mihracenin izini verecek hiçbir şey yoktu. İşin çözümü geliyor, yine bankadaki kasanın içindekilere dayanıyordu. Heyecanı artık son raddesindeydi. Gerçi cumartesi ve akşama doğruydu. Bu saatte fazla yapabileceği bir şey de yoktu. Fihristeki isimlerden birini arayıp aramamayı düşündü. Hafta sonu tatilinde kimseyi rahatsız etmek istemiyordu ama içinde o kişilerden birine ulaştığı takdirde babaannesinin geçmişine biraz daha yaklaşacakmış gibi bir his vardı. Esas hayret verici olan, şu an elinin altında yazılı isimlerin onu, babaannesine geride bıraktığı gerçek ailesinden daha çok bağladığını hissetmesiydi. Belki de anlatılan ve çözülmeyi bekleyen zamanlarda, daha babaanne Hüma'nın bugünkü ailesinin varlığından eser olmamasındandı bu duygusu. Birden tereddütünü yenerek, ulaşması gereken numaraları sırasıyla çevirmeye karar verdi. Sadece aile büyükleri dost olan insanlara bir merhaba diyecekti, o kadar. Hatta en güzeli onları tanışmak üzere bir akşam yemeğine davet etmesi olurdu. Kendisine bol buzlu bir viski hazırladıktan sonra masaya oturdu. Defterde Shanna Ross ve Bill Burnham'ın isimlerinin altında oğulları Robert, gelinleri Lillian ve torunları Brian yer alıyordu. Hüma, en doğrusunun birinci nesli araması olduğunu düşündü. Telefon çalmaya başladığında nefesini tuttu. Bütün söylemeyi planladıklarını unutmuş gibiydi. Telefon açıldığında Güney Amerika aksanlı bir kadın sesi duyuldu. Burnham'ların evi. Hüma genzini temizledi. Bay veya bayan Burnham'la konuşabilir miyim lütfen? Kim arıyor? Kocasının soyadı bilinmeyeceğinden sorun yaratabilirdi. Hüma bunu düşünerek mesajını en iyi iletecek ismi verdi. Hüma Germen. Pardon? Germen, İstanbul'dan bir dostları, bir dostlarının torunu. Üzgünüm mis, ama Burnham'lar bu hafta sonu Southampton'a gittiler. Bir müddet dönmeyecekler. Kendilerine ulaşabileceğim başka bir numara verebilir misiniz? Üzgünüm mis. Size bir numara veremem ama siz numaranızı bırakırsanız onlara bildiririm. Tabii, New York'ta Plaza'da kalıyorum. Numaram 752-3000, alan kodu 212. İsmimi kodluyorum. Evet mis. Yazdım. Teşekkürler. İyi günler. Hüma biraz hayal kırıklığı duyarak bu bağlantıdan kısa sürede bir sonuç çıkmayacağını düşündü. İçkisinden bir yudum aldı ve babaannesinin bu masada oturup Türkiye'ye yazdığı mektupları hatırladı. Birinci Dünya Harbi'nin patlamasıyla burada ailesinden, ülkesinden kopuk kalmış, sadece ve sadece delicesine aşık olduğu kocasıyla kendisine yabancı, yepyeni bir hayatı tanımaya çalışan 17 yaşındaki bir çocuk kadının hayatının nasıl olabileceğini kafasında tekrar şekillendirmeye çalıştı. Hatıra defterindeki mutluluk, endişe, keyif, hüzün, acı ve şehvetin bir arada yoğrulduğu satırlar hayalinde bir kez daha geçit yaptı. Babaannesinin ve odanın geçmişinde takılı kalmıştı ki telefonun çalmasıyla irkildi. Heyecanla uzandı. Alo? Telefonda hoş, zarif bir kadın sesi duyuldu. Miss Germen? Evet, ben Hüma Germen. Merhaba, ben Lillian Burnham. Hüma neredeyse sevinçten aykıracaktı. Sesini kontrol etmeye çalıştı. Merhaba Bayan Burnham. Çok teşekkür ederim hemen aradığınız için. Hafta başından önce size ulaşabileceğimi tahmin etmiyordum. Olur mu? Sevgili Hüma'mızın torunu gelecek ve biz onu aramayacağız, mümkün mü? Hüma keyifle gülümsedi. Teşekkür ederim. Babaannemi tanıyorsunuz demek. Tanımaz olur muyum? 1951 yılında Robert'la düğünümüze geldiğinde tanışmıştım ve sonra da defalarca beraber olup harika zaman geçirdik. Daha tanıdığım an aşık olmuştum kendisine. En son Noel'de kartını almıştık. Nasıl kendisi? Babaannemi bir ay önce kaybettik maalesef. Ya, öyle mi? Bir an ses kesildi. Lillian Burnham'ın ağlamaklı, titreyen sesi tekrar duyuldu. Çok üzüldüm, gerçekten. Bu kötü bir şok oldu bana. Daha geçen sene beraberdik. O kadar hayat dolu ve dinçti ki. Bilmem neden onu hiç ölmeyecekmiş gibi düşünürdüm. Biliyor musunuz, beni o kadar etkilemiştir ki, onu kendime idol olarak seçmiştim. Tanrı onu kutsasın. Hüma içinden gülerek, idol, hele bir bilseydiniz diye geçirdi. Peki hayatım, söyleyin bakalım, hafta sonu için bir programınız var mıydı? Hayır, daha yeni geldim, hiçbir programım yok. Yerleşir yerleşmez önce sizi aradım. Harika, çok iyi yapmışsın. O halde buraya Southampton'a bekliyoruz seni. Robert'a müthiş bir sürpriz olacak. Huma, planlamadığı hızda bir programın içine çekilmeyi beklemediğinden bir an tereddüt etti. Ama gelişmenin temposundan da memnundu. ''Çok teşekkür ederim ama sizi zorlamak istemem. Hiç olur mu hayatım? Bu eve gelip gidenler içinde en çok arzu edilen olacaksın, bundan emin ol.'' ''Yolu bilmene gerek yok. Bir saate kalmaz, araba da kapıda olur. Sen sadece kendine küçük bir çanta yap, kıyafet, rahat. Özel bir davet falan yok bu hafta. Yalnız mayo getirmeyi unutma. Şoför seni lobiden arar. Saat 7 iyi midir?'' ''Mükemmel, çok teşekkürler Bayan Burnham. Bana Lillian de lütfen. Bizim dostluğumuz yeni başlamıyor ki, biz bir aileyiz. Teşekkürler Lillian, görüşürüz. Görüşürüz tatlım.'' Huma, ahizeyi yerine bıraktığında, yıllara dayalı bir dostluğun kahramanlarının ölümleriyle bitmediğini, sadece bir sonraki nesilde tekrar canlanmak üzere uykuya yattığını fark etmişti. Lillian'ı şimdiden çok sevmişti. Onun yakınlığı, samimiyeti içini ısıtmıştı. Sesi çok genç ve pırıltılıydı ama 1951'de evlendiğine göre nereden bakılsa 60'larında olmalıydı. New York'ta babaannesinden kalan bir aileye kavuşmuş gibiydi. Büyük bir enerjiyle yerinden fırlayıp hafta sonu çantasını hazırlamaya başladı. Arada kulağında müziğin eksikliğini hissederek radyosunu açtı. Çantasına koyacağı kıyafetleri seçerken, az önce Lillian'a babaannesinin ölüm haberini verirken eskisi kadar hüzünlenmediğini fark etti. Neredeyse babaannesinin New York'ta yaşadığı yıllardaki yaşlarında buralarda bir yerde olduğuna inanacaktı. Babaannesinin cenazesi, İstanbul'da kalan ailesi, evi, kocası, galerisi, hepsi arada misafir gittiği bir zamana ait gibiydi. Sanki şimdi esas ait olduğu yere ve insanların arasına dönmüştü.